Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi paylaşın yayını bakalım. Haftanın ortasına geldik. Haftanın ortasında büyük saçmalıklarla geldik ama dün gece öyle bir şey yaşandı ki ekonominin direksiyonu kırıldı gece siz uyurken. Yani çoğunuz hayatı en azından o bölümünü kapatmıştınız. Bambaşka şeylerle uğraşıyordunuz. Belki uykuya yenik düştünüz. Ama bazı insanların işte sağlıksız işleri var. O insanlar bazı şeyleri izlemek zorunda kalıyorlar. Çünkü hele hele bir gün önce yayında bak şu olacak bu olacak gibi büyük sözler söylemişseniz daha da net izlemek zorunda kalıyorsunuz. Acayip tuhaf şeyler oldu. Hepsini konuşacağız. Siz yayını paylaşacaksınız. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapacağım. Herkesi çağıracağım ve diyeceğim ki gelin hep beraber oturalım konuşalım. Dün akşam herkes uyurken, Türkiye'nin büyük çoğunluğu uyurken ya da işte en çok izlediği diziyi seyredip artık tamam ulan bu saatten sonra ne olacak deyip yatmışken eline belki kitap aldı, inşallah öyle bir şey olmuştur. Ya da başka bir etkinlik içindeyken Türkiye'yi tek başına yöneten insan karşısında 5 ayrı kişiyle, 5'ti değil mi? Evet sanırım 5'ti, 1, 2, 3, 5 doğru toplamda 5'ti, 6 da olabilir hatırlamıyorum. Eşit boyda seçilmiş, gazetecilikte uzak yakın alakası olmayan tiplerle TRT ekranında yayına çıktı. Ve o yayın sırasında öyle cümleler kullandı ki, yani normalde neresinden bakarsanız bakın aslında bir itiraf programı gibiydi. Ciddi söylüyorum, yani bunu çok inanarak, çok kalpten söylüyorum. İtiraf programı gibiydi. Hayır, şundan bahsetmiyorum. Yani onu yıllarca burada konuştuk zaten. Ekonomi benim alanım. Ya yok öyle bir şey. Hiç anlamıyorsun kardeşim. Hiç. Cumhurbaşkanı ekonomiden anlamıyor demek bir suç değildir bu arada. Siz de söyleyebilirsiniz. Ekonomiden anlamıyor. Anlamak zorunda mı? Aslında değil. Cumhurbaşkanları böyle yönetmez ülkeyi. Mesela ondan bir önceki cumhurbaşkanı da Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'dan bir önceki cumhurbaşkanı da mesela o da bir ekonomisti. Ama onun okuduğu ekonomi mesela İslam Kalkınma Bankası'nda test edilmiş bir ekonomiydi. Ya da başka alanlarda görülmüş, gözlenmiş bir ekonomiydi. Biz sadece benim alanım ekonomi sözüne itimatla gidiyoruz. Ortada bir diploma bile yok şu anda. Böyle gidiyoruz. Sorun bu değil ama. Sorun dün bilinen yolların tekrar zorlanması şeklinde oldu. Bu sabah kaçınızın haberi oldu bilmiyorum ama şu dakika itibariyle ben size dakika ve skor vereyim. Adana 5 Ocak stadına bağlanalım. Şu anda dolar 8 lira 63 kuruş. Euro 10 lira 55 kuruştan satılıyor Türkiye'de. Yani siz yattığınızda kabaca %1'lik bir Türk lirası üzerinde devalüasyondan bahsediyoruz uyuduğunuz andan itibaren. Bu ne demek? Cebinizdeki 100 liranın 1 lirası daha gitti. Yani cebinizde 100 lira var mı bilmiyorum ama varsa bile şu anda 99 o. Gitti. 1 lirası daha gitti onun içinden. Gerekçe ne biliyor musunuz? Tam cümleyi de söyleyeyim size. Çünkü bugün zaten dön baba dönelim okuyacağız onları göreceğiz. Çünkü bunları söylerken bir takım tipler de ekonomist diye ekrana yığılıyor. Hani böyle kamyonla anlar mısın sen? Sıvadan anlar mısın? Gel. Boyadan anlar mısın? Gel. Alçıpan biliyor musun? Sen de gel. At. Sen de gel hadi. Geyiğe gelirsin diye kasaya doldurulmuş gibi tipler çıkıyor ya ekrana. Mesela bu insanlar Euro bölgesindeki güçlenmeden falan bahsedebilirler. Yalan söylemek önemli değil bu insanlar için. Gerçekten değil. Ama size şunu da hatırlatmak isterim ki dün itibariyle Euro bölgesinde enflasyon çok ciddi bir orana ulaştı ve %2,5'luk bir enflasyonla orada beklentilerin çok daha üzerine çıkmış durumda. Almanya, Euro bölgesinin en büyük sürükleyicisi ciddi anlamda bir enflasyonist baskı altında. Yani Euro'yu güçlendirecek, delirtecek bir ortam falan yok. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri için geçerli şu anda. Ekonominin çok yolunda gittiği, herkesin böyle mutluluktan altına süzdürdüğü falan bir ekonomiden bahsetmiyoruz. Öyle bir şey yok. Peki şunu soracaksınız haklı olarak. Ya bir dakika. O zaman insanlar niye bu paralara güveniyorlar? İnsanların bu paraya güveni değil, Türk lirasına güvensizliği söz konusu ve asıl acıklı olan da bu zaten. Çünkü dünkü konuşma sırasında Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ekonomiye bir kez daha müdahale ettiğini açık sözlerle ifade etti. İtiraf etti diyorum ya, benim alanım ekonomi, bu itiraf falan değil. O doğru değil çünkü. Ama burada öyle bir itirafta bulundu ki, bakın, bugün Merkez Bankası Başkanımla konuştum. Dan diye Türk lirası yıkıldı. Bu cümlenin hemen ardından, ya bunu canlı olarak siz de görebilirsiniz kardeşim, bu Türk lirasına saldırı falan değil, çok büyük bir yalan o. Resmen beceriksizlik yüzünden yıkılıyoruz biz. Merkez Bankası Başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Ya bu yalan. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir iktisat teorisi yok. Bu tamamen uydurmaca. Hani maliyet baskısını tetikleyen enflasyon diyor ya. Ya maliyet baskısını tetikleyen sadece enflasyon değil. Göremediğin bu zaten senin. Türkiye burada anlatıldığı şekliyle ürettiklerinin tamamına yakınını zaten ara malı olarak ithal ettikten sonra üretiyor ve dünyayla paylaşıyor. Yani satabiliyor bunları. İç piyasada eğer bir şeyden bahsediyorsan, esnafın üzerindeki, mesela çiftçinin üzerindeki maliyet baskısından bahsediyorsan, o daha acıklı. O tamamen dövize dayanıyor çünkü. Kullandığı mazot da, gübre de, ilaç da tamamı dövizle geliyor zaten. Yani burada anlatılanın alakası yok. Amorti bile yok bunda. Ama karşısında oturtulan beşli tüp gaz grubu var ya, onlar için hiç önemli değil. Hiçbir önemi yok. Sadece orada bulunmak, o fotoğraf karesine girebilmek herkesin derdi. Hemen bir samimi duygumu ifade edeyim. Dün sosyal medyada da paylaştım. Gerçekten bugüne kadar yandaş dediğim, hani karşısında otururken neredeyse koltuğun ucundan kayarak kıçı yere değecek durumda bulunan insanlar vardı ya, haksızlık etmişiz. Ciddi söylüyorum. Yandaşlığın, tüp gazlığın da bir seviyesi varmış. Bu arkadaşlar artık dibin dibi. Ya tortu elekten geçirilmiş, aşağı düşenler değil bak, elekte kalanlar çıkartılmış. O kadar kötü, o kadar rezalet. Bu, hani herkes ekonomiden anlasın demiyorum ama şu yalan o kadar büyük ki. Maliyet baskısını kaldırırsak maliyet enflasyonunu tetikleyen faizdir. Alakası yok. Alakası yok. Faiz oranıyla oynadığını söyleyen insanlar şu sözlerin ardından Türkiye'de bir patlamaya yol açtılar. Ve dün gece sen uyurken güzel kardeşim cebindeki 100 liranın 1 lirası daha gitti. Bak bunu bir ekonomist olarak söylüyorum. Benim alanım harbiden ekonomi. İlk kez izleyenler için söylüyorum. 100 liranın 1 lirasını kaybettin. Neden? Öyle bir mantık var ki bugün yayında bu mantığı birleştirerek anlatmaya çalışacağım. Ben aslında bugün yayın için başka bir şey hazırlamıştım size ama işte diyorum ben, Türkiye'nin gündemi hiçbir zaman Finlandiya'nın gündemi gibi olmuyor. Biz gece neyle yatıyorsun, sabah neyle kalkıyorsun tarzı bir hayat yaşıyoruz. Bizde yarım saatte harcadığımız gündem pek çok ülkenin 3 sene uğraştığı gündem oluyor. Ama bizde öyle değil. Neyse, onun da zamanı gelecek nasıl olsa, yine konuşuruz. Dün karşısındaki tüp gaz grubu belli ki asıl sorması gereken soruyu unuttu çünkü korkuyorlar. Acayip korkuyorlar. Yüzlerinden belli. Soru sorarken herkes titriyor. Siz sormadan ben söyleyeyim diyerek 128 milyar dolar geyiğini açtı Tayyip Erdoğan. Ve dedi ki, bak tam kendi sözleriyle okuyorum. Hani içinden cımbız da çektin, orasını eğdin, burasını büktün falan demesin kimse. Ben de oturup, herkesin ayrı bir manyaklığı var, benimki de bu. Takıntı kardeşim. Kendi sözümden okuyorum size. 128 milyar dolar nerede? Bunlar diyorlar ya, 128 milyar dolar nereye gitti? Merkez Bankası parasının nereye gittiği sorulur mu? Tüp gaz grubu duruyor böyle. Sorulur tabii. Çok özür dilerim beyefendi, onu evinizden çeyiz olarak getirmediniz, bizim paramız o. Elbette sorulur. Merkez Bankası parasının nereye gittiğini sormak, bu ülkeye yurttaşlık bağıyla bağlı herkesin sadece hakkı değil, ödevidir aynı zamanda. Çünkü orada bahsedilen para, kendi vergisiyle finanse ettiği devlet yönetiminin doğru uygulanıp uygulanmadığının göstergesidir. Elbette soracağız. Anlatılmaya çalışılan hikaye tam da bu. Bugün yayında bunu konuşacağız zaten. Bir ben var, bir de benim dışımdaki işte TEBA bunlar. Ne demek sorulur mu ya? Ne demek sorulur mu? Elbette sorulur. Karşısındaki tüp gazlardan biri sorabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Ama bu soruyu sormak diyorum bizim hakkımız değil, ödevimiz aynı zamanda. Ya mecburuz kardeşim. Devlet doğru yönetiliyor mu'nun gerekçesidir bu sorunun karşılığı. Devlet doğru yönetilmiyor ki saklamak için böyle takla atılıyor. Devam ediyor. Merkez Bankası parasının nereye gittiği sorulur mu? Sorulur. Bu süreçte bir Van depremini, Bingöl depremini geçirdik değil mi? Hiç nereden bu harcamaları yaptınız diye soran oldu mu? Maalesef sorma hakkını kendilerinde bulabiliyorlar ama bizim bütün, şunu unutmayın, altyapısı olmayan bir ülkenin üst yapısı her zaman tehdit altındadır. Bir dakika ya, bir dakika kardeşim. Biz karşında oturan beşli tüp gaz grubundan değiliz ki. Ben onlardan biri değilim çok şükür. Selamım sabahım yok hiçbiriyle. Çok şükür. Bu bahsettiğiniz depremler var ya, Bingöl depreminden bahsediyor, Van depreminden. Onun için Türkiye'de uygulanan bir özel tüketim vergisi var. 1999 Büyük Marmara depremiyle getirilen ve içinde milyarlarca Türk lirasının biriktiği böyle bir kalem var. Devleti düzgün yönetseydiniz de o vergi, zaten bize saplanmış olan o vergi, ki hakkı değil kimsenin, özel bir vergiydi o. 22 senedir devam eden o vergi salımı işe yarasaydı, onu kullansaydınız, bütçede ayrı bir kalem olarak duruyor. Ama karşıdaki arkadaşlar tüp gaz ya. Hiçbiri duymadı bunu. Hiçbiri. Biri arada bir şey duydu ve manşet çıkarttı. Bugün yayının başlığı. Anlatacağım size. Onu da anlatacağım. Manşeti, yayının manşetini oradaki bir numaralı tüp gaz çıkardı. Çünkü samimi, bence samimiydi. Yani iyi bir şey yapmaya çalıştı. Ama Türkiye'de, Türkiye'nin nasıl yönetildiğini anlamak için hepimizin eline müthiş ama müthiş bir fırsat verdi. Gerçekten bunu göstererek yapıyorsunuz. Daskı katmadım fark ediyorsanız. Çünkü şu değil derdim. Yani deprem için uygulanan deprem ve afet sigortasının uygulamasının içinde devletin ayırdığı, ondan topladığı, bunun karşılığı olarak gerçekleşebilecek şeyden bahsetmiyorum. Diyelim ki bütçenin içinden bir kalemi kullanacaksın. Kardeşim bunun için bir vergi var ya. Bir vergi var. Ben bir sigortadan bahsetmiyorum. Devam ediyor. Türkiye altyapısı çürük olan bir ülke konumunda altyapıya çok önem veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz ki özgüvenli hayatımızı sürdürebilelim. Yani parayı altyapıya harcadık diyor. Öyle mi? En azından iyi niyetle böyle düşünmek mümkün. Yani lan herhalde altyapıya gitti diyorsunuz. Altyapı çalışmasını nerede görüyorsunuz siz? O zaman soralım kardeşim. Biz o beşli gruptan değiliz ki. Onlar işini bitirdi gitti eve yattı. Oh şükür kapattık bu geceyi de diye. Kazasız belasız atlattık. Yani arada küçük kazalar oldu. Mesela soru sorar gibi yapmaya çalışan biri, hesapta moderatör, sen Kartal'dan değil misin diye karşılandı. Kartal, yok oturduğu yer olarak değil. Kartal var ya efsane. Kartal İmam Hatip, özel bir dönem. Özel bir dönem. Öyle özel bir dönem ki bir sınıf var. 9500 kişi bence nüfusu sınıfın. 9500 çünkü bitmedi herifler, bitmedi, sürekli geliyorlar. Türkiye'de bütün kamu kurumlarının içinde var. O adama da aynı şeyi söylüyorlar. O moderatör tüp gaza da aynı şeyi söylüyor. Sen Kartal'dan değil misin? Ne demek bu? Altında ne var? Haddini bil diyor ya. Haddini bil. Kartal'dan geliyorsun. Senin oraya oturtan benim. Bunu da koyduk bir kenara. 128 milyar doları sormayın. Soracağız ya. Soracağız. Ne demek sormayın? Ne demek? Babanızın parası değil o, bizim paramız. Bu ülkeyi kim yönetirse yönetsin. Sormak hakkımız değil, ödevimiz aynı zamanda, görevimiz. Şimdi burada bu hikaye anlatılıyor ya. Yani insanlar şundan bahsediyorlar. Ya sabah, arkadaş gece yattığımızda böyle değildi ortam ya. Ya ne oldu, savaş çıkmış gibi bir anda her şey birbirine girmiş. Ortalık darmadağın olmuş. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor efendim. Euro bölgesinde dedim yani zirveye çıkmış %2'lik bir enflasyondan, Almanya'da %2,5'luk bir enflasyondan söz ediyoruz biz bugün. Yani Euro bölgesindeki Türkiye'nin ihracatının en ağırlıklı olarak yapıldığı bölge çok uzunca bir süredir kımıldamıyor. Yani Covid nedeniyle yaşanmıyor ama oranın parasına güvenden söz ediyorum ben. İnsanlar Türk lirasından kaçmaya başlıyorlar. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi kardeşim? Ha işte saçmalık değil. Şimdi... Dünyanın en büyük ekonomi ajanslarından bir tanesi Bloomberg, ekonomiye güven endeksi yayınlıyor. Tüketici güven endeksi. Ve Bloomberg'in tüketici güven endeksi, bugün gazete pencere de onu ekonomi sayfasında kullanmış, son 11 yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda. 55.20. Ocak 2010'dan başlıyor zaten endeks. Yani başladığı günden beri en düşük seviyede. Soruyorum o zaman. İnsanlar kendi ülkelerinin ekonomisine niye güvenmez? Ya yaşadığından kaynaklı bir şey olmak zorunda değil mi kardeşim bu? Durduk yerde bir gün sabah kalkıp her şey güllük gülistanlıkken, yani işi varken insanların, aşı varken, çocukları rahat okuyorken, sağlık hizmetlerinden rahat yararlanıyorken, ne bileyim işte yılda bir hafta, iki hafta, üç hafta, beş hafta tatilini yapıyorken, sevdiklerini görebiliyorken falan insanlar durduk yerde dur ulan bu ekonomi kötü diyeyim der mi? Demez. Ama insanların ekonomiye güven seviyesi burada şu anda. Neden? Çünkü bunu yaşıyorlar. Çünkü bu ülkede ekonomiden anladığını söyleyen ve zerre kadar anlamayan bir yönetici var. Ya zerre kadar anlamıyor diyorum. Bak demin söylediğim, hani şu çerçevenin içinde anlaşılmayan bir yer kalmamıştır muhtemelen. Ben karışık endekslerden falan bahsetmiyorum. Onlara gerek yok. Yani elini cebine tutman, cebinin üzerinde tutman yeter kardeşim. Sok cebinin içine. Kalan parana bak. Pazara çıktığın zaman, manava uğradığın zaman, bir markete girip çıktığın zaman yaşadıklarını bir düşün sadece. Bütün bunlar neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Ben biliyorum. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Siz hiçbir şey bilemezsiniz zaten. Siz benim tebaamsınız bakışı bu. Merkez Bankası'nın parası nereye gitti diye sorulur mu? Sorulur. Hayır sorulmaz. Çünkü sen tebaasın. Hakkını bil. Nereden biliyoruz bunu? Dedim ya bir numaralı tüp gaz. Bak şöyle bir şey anlatıyor Erdoğan. Diyor ki ben diyor işte Covid aşılama falan hikayesi konuşuluyor. Ben diyor 3 aşımı da olduktan sonra diyor. Bir de bununla yetinmedim. Antikora da antikor olayını da hallettim. 2160'ı 1260'ı mı? Yani neyse işte 2160'ı gördüm. Hamdolsun diyor. Bu arada bir numaralı tüp gaz diyor ki ulan doğru mu duydum acaba? 3. doz mu oldunuz efendim diyor. Evet diyor 3. dozu da oldum. Ve diyor bir de antikora baktırdım. Bir dakika kardeşim. Şimdi dün mü gece ben bunu duyduktan sonra dedim yani böyle bir takıntım var. Aradan cümle çektin, onu aldın, bunu büktün. Yok kardeşim böyle bir şey yok. Üstelik tam da TRT'nin Türkiye'de ilk aşının yapıldığı gün haberini buldum. Vallahi bak takıntı yaptım bunu. Başka yerlerde çıkıyor, tarihini de buluyorsun ama TRT'nin yaptığı önemli. Çünkü oraya çıkıyor ya. TRT'nin yaptığı haber... Dur bakayım. Tam yeriyle söyleyeceğim size. Hata olmasın. 11 Şubat 2021 günü. 11 Şubat 2021 günü. Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısını yaptırdı. Aşı sonrası açıklama yapan Erdoğan, 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım diye duyuruldu. 14 Ocak. Ya kardeşim bir dakika. Bir dakika aradan geçen süre 5 ay. Bir dakika ya 5 ay. 5 ayda 3 doz aşıyı neden olur insan? Ya ben hekim değilim. Şimdi dün geceden beri bütün tanıdığım hekim dostlarıma yazıyorum. Bazıları özellikle parlamentoda bulunan hekim milletvekilleri mesela Murat Emir, mesela Haluk Koç. Bu insanların işi bu. Onlar hemen dediler ki bir dakika ya bir dakika. Nasıl oluyor ya üçüncü doz aşı? Bu ülkede daha aşılama oranının nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Sen demiyor musun ben bu vatanın hizmetkarıyım diye? Abi bu nasıl bir hizmetkarlıktır ya? Sen üç doz aşı oluyorsun. Türkiye'nin pek çok yerinde aşıyı görmüşlüğü yok insanların. Beşli tüp gaz grubu. Herkes duruyor böyle. Bir numara açığa vermeseydi bu iş kapanıp gidecekti. İnsanlar şunu diyecekti mesela. Hani öyle demek istemedi daire başkanlığı hemen devreye girecekti. Diyecekti ki yok ya. Yanlış yani sehven söylendi. O iki doz aşım oldum anlamında. Yani üç aşımı da oldum derken iki aşı bir antikor testi falan bağlayacaklardı. Üç doz aşı. Ya bu ülkede aşıya erişim hala sıkıntılı kardeşim. Hala sıkıntılı. Gelen aşı 14 milyon doz diyorsun. O kadar çıkmadığı söyleniyor. Alenen itiraf bu. Bu nasıl bir halka hizmetkarlık ki senin önceliğin var halkın hiçbir şeyi yok. Merkez Bankası'nın parasını sorma. 3 doz aşı oldum de. Biz pardon ama hayata nerede katılacağız tam olarak? Var mı bir fikriniz bizim için önerdiğiniz bir şey? Varsa bilelim çok özür diliyorum. Hani haddimizi bilelim ki şurada konuşacağız diyelim çıkalım ortaya. Hikaye bu kadar mı? Değil. Röportajın, söyleşinin her yeri ayrı bir bomba. Gerçekten ayrı bir bomba. Yani Biden'la görüşme bölümü 14'ünde söyleyeceğim falan, biz onu biliyoruz ya. Hani nokta mesabesinin virgüle nasıl döndüğünü Washington görüşmesinde biz görmüştük onu Trump zamanında. O mektubu aldık tam sonra dedim masaya koyun ya boşver suratına şey yapmayalım. Hatırlıyoruz değil mi bunları? Yollanan mektubu. Ama ben bu bölümünü geçeceğim. Ben bizim şu anda yaşadığımız, Türkiye'de yaygın olarak yaşanan acımasızlığın nereden kaynaklandığıyla alakalıyım. Çünkü o bir numaralı arkadaş var ya, bir numaralı en başta oturan tüpkaz. O iyi bir şey yaptı bence. Çünkü çok uzun süredir bizim de burada yayınlarda sıkça yer vermeye çalıştığımız hayvan hakları yasasını sormaya karar verdi. Üstelik yayın bitiyor. Ve dedi ki, benim ruhumu, gönlümü tam hatırlamıyorum ama mealen söylüyorum. İçimi yumuşatan insanlardan daha çok hayvanlar. Ne güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Ya Zonguldak müjdesini falan geçelim. Dün geceden beri çok mesaj geliyor. Sen kain misin kardeşim? Nereden çıkarttın? Zonguldak'tan bir sürü müjde gelecek demiştin müjde. Ya başka çare yok. Ben kain falan değilim. Burada anlattıklarımın hepsi bu öngörüler bir veriyle desteklenmezse ben gece istihareye yatıp sabah kalkıp anlatmıyorum size. Öyle bir durum yok. Bunu daha göreceksiniz devamını. Çünkü bu yaşandı Türkiye'de. Sıkışan iktidarlar şapkadan tavşan çıkartamadığı için bir yerden müjde çıkartmak zorunda. At tut ne olacak ya? Zonguldak'tan da o gelecek. Dedi ki benim gönlümü yumuşatan insanlardan çok hayvanlar. Allah Allah dedi. Allah Allah mı? Ya ne kadar güzel bir şeyden bahsediyor. 40 yılın başı bir güzellik konuşuluyor içeride. Bu dedi hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Allah Allah dedi bir kez daha. Ben dedim ki Yeniçeriler geliyor. Herhalde arkadan yani bu gazla arkadan Yeniçeri dalması lazım. Yok. Sende kaç hayvan var diye sordu. Sende kaç hayvan var? O da adamcağız. Ya gerçekten çok üzüldüm ya. Çünkü bir anda çocukları geldi aklına muhtemelen. Dedi ki şu ana kadar iki taneydi artık bir tane kaldı. Öldürdün mü dedi. Öldürdün mü? Öldürdün mü? Ya bu nasıl bir sorudur kardeşim? Bunu gülerek söyledi üstelik. Siz ne düşündüğünüz bilmiyorum. Yani burasında ne hissettiğiniz bilmiyorum. Ama burada yayında konuştuğumuz, yayında kullandığım, size de okuduğum, okurken yutkunamadığım bir ifade geldi benim aklıma. NTV'de bir yayın yapılıyor. Yayın sırasında tarih 10 Haziran 2011. Yayın sırasında benim de arkadaşım, siz de biliyorsunuz, tanıyorsunuz bir yayıncı, bir gazeteci, Ruşen Çakır çok kısa bir süre önce Hopa'da yoğun biber gazına maruz kaldığı için Artvin'de ölen, kendisinin de bir akrabası olan bir emekli öğretmenden, Metin Hoca'dan, Metin Lokumcu'dan bahsediyor. Ve diyor ki ya bu insanlar siz onunla ilgili anma yaparken söylediğiniz sözlerden kırıldı benim akrabalarım da. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle tabii sizin akrabanız olması sebebiyle başınız sağ olsun diyeyim. Yani bu da Yeruşen'in akrabası diye söylüyor sadece. Ama size bazı resimleri inşallah arkadaşlarım ulaşsınlar. Bu yalan bölümünü geçelim. Size o resmi gösterdim çünkü ben. Elindeki limonla birlikte hatırlıyorsunuz. Taş attı falan diyor çünkü. Acaba emekli bir öğretmene bunlar yakışır mı diye herhalde siz de akrabanız da olsa hakkı teslim etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ama öldü efendim diyor hocam. Ama öldü. Hani öldürdün mü? Ama öldü efendim. Yani adam diyor yani ya çocukların haberi yok onlar da şimdi duyacaklar. Ya çok insani bir şey bu ya. Çok insani bir şey. Ben bilmem. Ben sadece bunu söylüyorum. Çünkü bu noktada ben böyle bir emekli öğretmene o ifadeleri yakıştıramam. Onu kullandıysa ölebilir yani. Ölsün kardeşim ayrıca. Ben bilmem. Dün akşam bu cümlelerin içinde, ya onu okumayacağım tekrar artık. Çünkü gerçekten sizinle paylaşmak falan da istemiyorum. Seyreden seyretti, seyretmeyen de yırttı. Ama onlar da sabah büyük şokla kalktı. O ayrı. Yani bir bilen pişman, bir bilmeyen pişman. Burada Türkiye'de siyasetin dilinin çirkinliğinden, düşmanlık üretmekten ve bu nefret dilinden bahsetti biliyor musunuz bu söyleşinin içinde Erdoğan? Ya siz daha büyük bir nefret dili biliyor musunuz? İki muhabbet kuşundan bahsediyor o bir numaralı tüpkaz arkadaş. İki muhabbet kuşu biri öldü diyor. Muhabbet kuşu ya. Gerçi saksağını şemsiyeyle didikleyen, dürtükleyen birinden de daha fazlasını beklemek mümkün değil sanırım ama yaşadığımızın içinde ne olduğunu bilin diye anlattım. Burada bütün bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Evet, bu ülkede insanların paraya güveni yok. Çünkü bu ülkeyi ekonomiden hiç anlamayan bir insan, üstelik kadrosu olmasına rağmen tek başına yönettiğini düşünüyor. Ve geldiğimiz nokta burası. Bu ülkede insanların diline nefret yapışmış durumda. Çünkü konuşmanın seviyesi bu. 54 yaşında bir emekli öğretmene de, bir muhabbet kuşuna da öldürdün mü ölebilir gözüyle bakılıyor çünkü. Bu ülkede gazetecilerin soru sorma seviyesi o beşli tüp gaz grubu kadar. Ve bu ülke haliyle geldiğimiz yerde de işte bunları konuşuyor. Ha, bir de arada çok ciddi bir şekilde imtiyazlar var bu ülkede. Bazıları 3 doz aşı oluyor mesela. Ağzıyla söylüyor üstelik. Ağzıyla söylüyor. Ben 3 doz aşı oldum diye. Ülkede aşılama durumu ortada. Ama buna rağmen bir yandan da sürekli olarak iyilikten, güzellikten bahsediliyor. Bilmiyorum nesini ne kadar alacaksınız. Ama bana kalırsa dün 3. dozu, nefrette 3. dozu hepimiz olduk. Artık geldiğimiz yer bundan sonra gerçekten yokuş aşağı. Herkes, herkese, her şeyi söyleyebilir. Çok rahat. Bir muhabbet kuşuna da söyleyebilirsiniz. Emekli bir öğretmene de söyleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü bu ülkeyi tek başına yöneten insan rahatlıkla söylüyor. Ve kendisinin ayrı olduğunu, ayrıcalıklı olduğunu gözümüzün içine baka baka, gözümüze soka soka tekrarlıyor. Ben ve siz varsınız. Teba yani. Siz. Ben 3 doz aşı olurum. Ama siz gelirse olursunuz. Olmazsa yalan uydururuz size. Neden aşıya olamadığınıza dair. Son bir not. Dedim yani hekim arkadaşlarıma, tanıdığım bütün hekimlere sordum. Dedim ki ya 5 ayda 3 doz normal midir? Hepsi aynı şeyi söyledi. Böyle saçmalık olmaz. O normal falan değil. Ama hepsinin hatırlattığı başka bir şey vardı. Sağlık Bakanı ekranların önüne atılarak BioNTech aşısı için 12 haftalık bir 2 doz arası zaman uygulamasının ne kadar önemli olduğu anlatıldı bu ülkede. Kimine 12 hafta, kimine 5 ayda 3 doz. Bilmiyorum işte. Yani ben ve siz mantığıyla bakıldığında bu ülkenin neden koşar adım bir uçuruma doğru gittiğini herkes anlayacaktır sanırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz ve bakmayacağımızı da sıkça tekrarlıyoruz. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da böyle bir şey işte. Biz aynı şeye inanmayacağız, biz hayata aynı yerden yürümeyeceğiz ama birbirimizin iyiliğinden vazgeçmeyeceğiz. Bunun için de konuşabilmemiz gerekiyor bizim. Konuşma yolunu kapattığımız andan itibaren bizi ayırmaya çalışan kimse o kazanıyor işte. Sadece oraya gidiyor hayatımız. Ama buna direnmek mümkün burada yaptığımız gibi. Birbirimizden vazgeçmeden, farklılıklarımızı bilerek etnik kökenlerimizin, cinsel yönelimlerimizin, inançlarımızın, inançsızlıklarımızın, engellerimizin, engelsizliklerimizin, bunların hepsinin farklılık olduğunu ama hayata bakışta hepimize bir zenginlik kazandırdığını aynı zamanda bilip vazgeçmeden yapacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız ve hakkımızı arayacağız. Çünkü hakkını aramayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bunun demokrasiyle uzak yakın alakası olamaz. Korku insanları baskılayabilir ama zihni baskılayabilmek korkunun katlanmasını gerektirir ancak. Ancak onunla mümkündür. Ve buna engel olmanın yolu da birlikte o korkuyu azaltmak, birlikte o sıkıntıyı sağaltmak olabilir ancak. Bu yayını bunun için yapıyoruz. Yayını desteklemek için yapabileceklerinizi biliyorsunuz. YouTube kanalına abone olmanızı özellikle rica ediyorum hepinizden. Paralı pullu bir şey değil, bir tek mail adresi sadece. YouTube'da da var. Oradan kanaldan da abone olabilirsiniz. unsalunlu.com.tr'den de olabilirsiniz. Abone olduktan sonra şu beğeni tuşunu tıklamayı lütfen unutmayın ki daha çok insana ulaşsın bu yayınlar. Patreon.com'dan Ünsalunlu adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz, hani demin de anlattığım gibi birlikte olmak üzere buraya gelmeniz. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden konuşabilmek için burada bulunabilmeniz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygun olursanız o yayına beklerim. Değilseniz artık haftanın ortasından döndük. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü şahane bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.